Dudaktan kalbe.
Ayrım 27.
Vedat da beni sever değil mi? Söylesene. Yapma Makbule, canımı yakıyorsun, ne bileyim ben. Ablacığım, benim senden yakın kimsem yok. Bunu olsa olsa sen anlayabilirsin. Ben mi anlayabilirim? Sen çıldırdın mı Makbule?
Sen benden daha akıllısın ablacığım. Vedat'a kendimi sevdirmek için ne yapayım? Neler söyleyeyim, neler giyineyim? Yabancı olsa kolay. Pek sıkıya gelirse uzaktan işaret edersin. Mektup gönderirsin, olur biter. Lamia kendini tutamayarak gülüyordu. Sen zannettiğimden de ziyade çocuksun Makbule. Genç kız bundan cesaret alarak daha başka türlü ricalara başladı. Kuzum Lamia ablacığım, sen onun ağzını arayıver. Bakalım benim için ne diyor, nelerimi beğenmiyor, ben de ona göre hareket edeyim. Hem belki inşallah o da beni seviyordur. Bu iyiliği bana eder misin Lamia ablacığım? Ne olur, sen birini seversen ben sana... Ay ay, bak neler söylüyorum, tövbe tövbe. Lamia bu işte kendisinden muavinet beklememesini açıktan açığa Makbule'ye söylemişti. Fakat genç kız onun peşini bırakmıyor, onu zorla odalara kilitleyerek saatlerce derdini dinletiyor, ağlayıp sızlıyor, yüzünü, ellerini öperek yalvarıyordu. Lamia'dan ümidini kesince gülünç ve tehlikeli çareler düşünmeye başlamıştı. Vedat'ın cebine mektup koymak, Emine nine vasıtasıyla haber göndermek, açıktan açığa halazadesiyle konuşmak. Lamia onun böyle bir delilikten çekinmeyeceğini biliyor, bir rezalet çıkacak diye yüreği titriyordu. Kızın halindeki tuhaflığı evdekiler de anlamaya başladılardı. Türlü titizlik ediyor, dalgın seyrek hareketleriyle önüne gelen eşyayı kırıp deviriyor, yalnız kaldığı zaman avaz avaz bağırarak gazeller okuyordu. Vedat'a karşı ara sıra koket bir genç kız rolleri oynamaya başlamıştı. Hiç münasebeti yokken süsleniyor, gözlerine sürmeler çekiyor, tuhaf tavırlar alarak onunla ciddi bahislere girişmek istiyordu. Vedat bazen bu fevkaladelikleri hiç fark etmiyor, bazen de alay ediyordu. O vakit Makbule'nin cinleri başına toplanıyor, aşikane bir tarzda başlayan bu sahneyi gürültülü bir çocuk kavgasıyla bitiriyordu. Vedat bir zamandan beri dayısının arkadaşlarından birini tedavi ediyordu. Bir gün yemekte Makbule onun ağzını aradı. Mahmut Bey'in bir de ben yaşta kızı vardır. Tıpkı babasına benzer, maymun suratlı. Vedat güldü. Affedersiniz küçük hanım dedi. Nebile Hanım'ı her gittiğim zaman görüyorum. Şeker gibi bir şey. Ya hele o baygın gözler, o boy, o endam. Binbaşı şaka etmeye başladı. Beğendinse sana alalım Vedat. Makbule birdenbire parladı, bütün hiddetini babasından alarak, aferin bey baba dedi. Buldun buldun da o aşifteyi mi buldun? O kız boya güzelidir, hem öyle ahlaksız fitnedir ki. Ama madem ki Vedat bey beğeniyor, Allah mübarek etsin, zaten erkekler pek midesiz olur. Bir akşam Makbule Vedat'ı sokak kapısına kadar teşhir etmiş, ayrılacakları vakit, ''Yarın kendi elimle sizin için hurma tatlısı yapacağım. Mutlaka gelirsiniz değil mi?'' diye onu davet etmişti. Ertesi akşam yemek vakti olduğu halde Vedat bir türlü görünmüyordu. Makbule düğüne gider gibi giyinmiş, pencerenin önünde onu bekliyor, sabırsızlanıyordu. Vedat'ın Mahmut Beyler'de olduğunu biliyordu. İhtimal yemeğe alıkoymuşlardı. Hain, belki bu saatte Nebile ile şakalaşıyordu. Kemal Bey sofraya oturdu. Çocuklar, Vedat gelmeyecek, haydi biz yiyelim dedi. Genç kız hiddetle pencereyi kapadı, somurtkan bir çehreyle, benim başım ağrıyor, yiyemeyeceğim dedi. Kapıları çarparak, topuklarını vurarak odasına çıktı, elbisesini yırtar gibi arkasından çıkarıp attı, hırsından ağlayarak yatağa girdi. Binbaşı, bir zamandan beri bu kızın üstünde bir nemrutluk var ama anlayamıyorum, dedi. Lamia omuzlarını kaldırdı, bilmem öyle mi diye cevap verdi. Yemek bitmek üzereyken birdenbire kapı çalındı, Vedat telaşlı bir halle içeri girdi. Korkmakta hakkım varmış ya, az kaldı, aç kalıyordum. Efendim geveze bir hasta sahibi lakırdıya tuttu. Hani Makbule nerede? Binbaşı cevap verdi. Başım ağrıyormuş, neymiş, bir haltı var anlamıyorum.
Baş ağrımakla yemekten vazgeçilir mi canım? Gelsin, ben onun ilacını veririm. Nerede? Odasında mı?
Yukarı çıkmaya hazırlanıyordu. Lamia ayağa kalktı. Müsaade edin ben çağırayım dedi.
Makbule kapısını sürgülemişti. Lamia'ya evvela cevap vermedi. Sonra hiddetli bir sesle ne var diye sordu.
Haydi gel Makbule, Vedat Bey bekliyor, darılacak sonra.
Makbule yorganı hiddetle başına çekerek, darılırsa darılsın, lüzum yok, afiyet olsun dedi.
Lamia yemek odasına döndüğü vakit hafifçe gülümsüyordu. Sadece, uyumuş galiba dedi.
Erkekler fazla izahat istemediler, başka şeyler konuşmaya başladılar. Tam sofradan kalkacakları vakit kapı açıldı. Makbule, somurtkan yüzünde dargın ve mahcup bir tebessümle içeri girdi. Yeniden giyinmiş, alelacele saçlarını düzeltmişti. Vedat onu kızarmış burnuyla kavgaya hazırlanmış bir horoz vaziyetinde görünce kendini tutamadı, kahkahalarla gülmeye başladı.
''Vay küçük hanım, bu ne çehre, bu ne hal?''
Makbule hiddetlenerek, ''Ne çehreyse ne çehre, siz kendi suratınıza bakın.'' dedi. Önüne bakmadan yürürken yerdeki yemek tablasının kenarına basmıştı, birdenbire bir sahan tabak şankırtısı koptu. Binbaşı artık kendini tutamadı.
''Senin Nemrut seni'' dedi. ''Sana bir kötek atarsam görürsün gününü. Ne pis pis huylar peydahlandı canım. Koca mı istiyor nedir?''
Tam naz edeceği zamanda Vedat'ın önünde işittiği bu şiddetli azar Makbule'nin pek azametine dokundu. Babasına cevap vermeye cesaret edemedi, ellerini yüzüne kapayarak kendini odadan dışarı attı. Süratle yukarı çıkıyordu fakat merdivenin ortasına geldiği vakit sinirleri tuttu. Basamaklardan birinin üstüne upuzun yatarak tepinip çırpınmaya acayip bir sesle ''Amanın, bayılıyorum, tıkanıyorum, ölüyorum'' diye bağırmaya başladı. Ellerinde lambalarla, su bardaklarıyla hep birden koşuştular. Makbule'yi omuzlarından, bacaklarından tutarak yukarı sofaya çıkardılar. Lamia onun başını dizlerine koyarak yüzüne su serpiyor, bileklerini ovuşturuyor, binbaşı uzaktan lamba tutarak Allah cezasını versin diye söyleniyor, Vedat bu hale gülmekten kendini alamıyordu. Biraz sonra Lamia ile Vedat yalnız kalmışlardı. Birbirlerine bakarak gülmeye başladılar. Genç adam manalı bir bakışla, ''Ne dersiniz bu hale yenge?'' dedi. Lamia sahte bir hayretle başını kaldırarak cevap verdi.
Bilmem, ihtimal biraz keyifsiz.
Neden acaba?
Kim bilir?
Siz hiçbir şey fark etmediniz mi?
Hayır.
İkisi de susmuşlardı. Vedat bir kağıt parçasından kayık yapmakla meşgul görünüyordu. Lamia ara sıra gözlerini onun yüzüne kaldırıyor, bir şey söylemek istiyor fakat cesaret edemiyordu. Nihayet hafifçe titreyen bir sesle, ''Vedat Bey'' dedi, ''ben Makbule'nin annesi sayılırım, değil mi?'' Genç adam başını salladı, elenir gibi bir tavırla, ''Şüphe mi var, büyük hanımefendi?'' dedi. ''Ne olursa olsun onun annesiyim Vedat Bey. Makbule'yi kendi kızım gibi düşünmek vazifem. Onun için söyleyeceklerimi tuhaf görmeyiniz rica ederim. Şimdi ben de size sorayım, siz de hiçbir şey fark etmediniz mi?''
''Hayır, ne gibi?''
''Nasıl olur, imkanı yok.'' Vedat, birbirlerinin maksadını pek iyi anladıklarını gösteren bir tebessümle, ''İhtimal'' dedi, ''fakat madem ki başladınız, devam ediniz, bana bir şey sormayınız. Benim hissettiğime göre kızım galiba, ma teessüf galiba öyle Lamia Hanım, bir zamandan beri bunu ben de hisseder gibi oluyorum, siz bu işe ne dersiniz?''
''Ne diyeyim, siz de onu isterseniz pek memnun olurum. Kayınvalideniz olmayı elbette isterim.
Şimdi de size kaynana demiyor muyum ya Mebrure? Rica ederim Vedat Bey, ciddi konuşuyoruz değil mi efendim?
Makbule ile benim evlenmemden ciddi olarak bahsetmek mümkün mü Lamia Hanım? Buna siz imkan veriyor musunuz?
Niçin olmasın? Bir çare çocuk sizi çok istiyordu.
Güzel ama bu kafi değil. Bir kere ben öyle bir adamım ki, fakat bu imkansızlık için sebep göstermek bile gülünç.
Öyle ama hepimiz müşkül bir vaziyette kalıyoruz Vedat Bey.
Orası da öyle.
Hay Allah cezasını versin, bir çaresini bulup buradan kaçabilsem iş kolaylaşır ama bari şimdilik evden ayağımı keseyim. Nasıl olur, dayınız şüphe etmez mi? Tabii edecek. Vah vah, adamcağızın da canını sıkacağız. Hay aksi kız, hay. Fakat başka çare de yok Lamia Hanım. İşlerimi bahane ederek daha seyrep gelip gitmeye başlarım. Lamia mahzun mahzun, zavallı Makbule dedi. Kim bilir ne kadar üzülecek. Herhalde bu gelici geçici bir hevesten başka bir şey değil Lamia Hanım. Hey deli kız. 18. Vedat dayısının evine pek seyrek gelmeye başlamıştı. Tıbba dair bir kitap yazmakla meşgul olduğunu söylüyor, haftada bir iki defa da bazı yeni arkadaşlarıyla beraber ava gidiyordu. Makbule, kitapla avın bahaneden başka bir şey olmadığını hissetmişti. Deliliğini, titizliğini günden güne artırıyor, sen beni düşünmüyorsun, sen meram etsen derdime bir çare bulursun yolunda manasız şikayetlerle Lamia'ya bizar ediyordu. Bahar yaklaştığı halde bir türlü havalar düzelmiyor, hala kar yağıyordu. Lamia bir gün hasta komşularından birinin hatırını sormaya gitmişti. Orada tesadüf ettiği bir ihtiyar kadın söz arasında fena bir havadis verdi. Ayol, işittiniz mi dedi, bu sabah bir av kazası olmuş. Hani Meryem Dudu'nun evinde oturan bir sürgün hekim vardı. O yaralanmış, sedyeyle hastaneye getirmişler. Sahi mi büyük hanım, neresinden vurulmuş, yarası ağır mı acaba diye sordu. Bilmem ki kızım, ben de bizim muhtarın gelininden işittim. Ev sahipleri hastaneye adam göndermeyi teklif ettiler. Fakat Lamia o vakte kadar sabredemeyeceğini söyleyerek sokağa çıktı, evvela acele acele eve gidiyordu. Kemal Bey ile Makbule'ye kazayı haber verecekti. Fakat yolda biraz aklı başına gelince doğru bir şey olmadığını düşündü. Vedat'ın yarası ehemmiyetli değilse kocasını beyhude korkutmuş olacaktı. Sonra Makbule de belki fazla meraklanacak, ayılıp bayılarak onları büsbütün şaşırtacak. Herhalde gitmeden evvel bir yerden malumat almalıydı. Meryem Dudu mutlaka vakayı öğrenmiş olacaktı. Lamia bir köşe başında yolunu çevirdi, Vedat'ın oturduğu eve doğru süratle yürümeye başladı. Kapıya yaklaştıkça aksi bir haber almak korkusuyla yüreği çarpıyor, gözleri kararıyor, bastığı yeri bilmiyordu. Meryem Dudu kocaman bir hasır yelpazeyle taşlıkta mangal yakıyordu. Aralık kapıdan Lamia'nın girdiğini görünce şaşırdı, ellerini beline koyarak "Hayır ola hanımcığım, hayır haber inşallah" dedi. Genç kadın heyecanını zapt etmek için eliyle göğsüne basarak "Meryem Dudu, kazayı duymadın mı?" dedi. İhtiyar kadın daha ziyade şaşırdı. Ne kazası? Vedat Bey avda yaralanmış, hastaneye getirmişler. Buraya da mı haber vermediler? Ne yapsak acaba? Meryem Dudu bir kahkaha kopardı, sonra merdivenden yukarı seslenerek, Vedat Bey aşağıya in, bak kim geldi dedi. Vedat, Lamia'yı karlara, çamurlara batmış, heyecandan sesi soluğu kesilmiş bir halde taşlıkta görünce şaşırdı. Yenge, sakın bizimkilerden birine bir şey mi oldu dedi. Genç kadın heyecandan, sevinçten söz söylemiyordu. Meryem Dudu onun yerine cevap verdi. Sizi vurulmuş, hastaneye gitmiş diye işitmişler. Ben mi? Kim çıkarmış bu lakırdıyı? Dayım duydu mu yenge? Lamia başıyla hayır diye cevap verdi. Sonra kesik kesik devam etti. Misafirlikte işittim. Dayınızı birdenbire korkutmak istemedim. Doğru buraya koştum. Ah Vedat Bey ne kadar korktum. Bu korku yanıma kalırsa çok iyi. Demek yalan söylediler. Vücudu hala titriyor, taşlığın yarım aydınlığı içinde gözleri parıl parıl yanıyordu. Vedat gülerek cevap verdi. Büsbütün yalan değil. Fakat size %98 mübalağa ile anlatmışlar. Yara dedikleri şey ehemmiyetsiz bir sıyrıktan ibaret. Bunu söylerken elini uzatmıştı. Lamia hafif bir feryat kopardı, Vedat'ın sağ ucu ince bir bezle sarılıydı. Bunu Meryem Dudu bile fark etmemişti. Genç adam her zamanki alaycı tavrıyla devam ediyordu. Benim avcılığımdan ne olacak? Tüfek atarken avucumun derisini tetiğe kızdırdım. Tabii biraz sıyrıldı, 8-10 damla kan aktı. Dönerken bir eczaneye uğrayarak biraz gazlı bez aldım. Bir parça daha gayret etseler beni öldü diye çıkaracaklarmış.
Ayrım sonu.